Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Hazar 1401, Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 4 Aralık 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'de Haziran seçimlerinde Kürt oylarının etkisi üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, Batı Asya gelişmeleri, İran kıssaları ve efsaneleri ve Kadıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad'da Sırp mevkidaşıyla bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa'da protestoları bastırma eylemine tepki gösterdi. Tüm General Bakri, devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin gücünün zirvesinde olduğunu söyledi. Irak Başbakanı talimatıyla İran ve Türkiye sınırlarına asker konuşlandırılıyor. Ve Türkiye'de başörtüsüyle ilgili anayasa teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad ziyareti kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir tahtesinde bulunuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakri de Ekim'de Belgrad kentinde Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı Stiban Nikoçević ile bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani sosyal medyadan paylaştığı mesajda Avrupa'da halkın protestolarını bastırma eylemlerine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Twitter'den şöyle bir mesaj paylaştı. İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve Avustralya'da halkın protestoları kötü addedilir ve şiddetle karşılık vermeye layık görülür. Ancak hedef ülkelerdeki kaos olayları iyi ve destek vermeye değer addedilir. Bu rejimlerin liderleri terörizmi iyi ve kötüye ayırarak kaos ve protestoyu da kendi istedikleri gibi tanımlıyor. Kenani Farsça, ölüm iyidir ancak komşu için diyen atasözünü kullanarak şöyle devam etti. Tarihlerinde milyonlarca ölüme ve evin yakılıp yıkılmasına yol açan darbeler, komplolar, müdahaleler ve savaşlara sebebiyet veren rejimlerin makamları şimdi de insan hakları savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. İlginç olan ise yalandan insan hakları rolünü oynamalarına rağmen kendi insan hakları karşıtı sözlerinde gizlememeleridir.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakir Ekene, İran'ın Rusya ile kapsamlı ilişkilerde dahil olmak üzere komşuları ile olan ilişkilerine gelişme sürecinde şeklinde değerlendirdi. Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakir Ekene, son bir hafta içinde Hindistan, Katar ve Rusya'ya ziyarette bulunduğunu belirterek, bu ziyarette komşuluk ve bölgesel politikasını güçlendirmek amacıyla yapılmıştır, dedi. Bakır Ekene, ikili bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmak ve ilişkileri düzeltmek bu ziyaretlerin ana hedefleriydi, ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekene sözlerine şöyle sürdürdü. İran'ın komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkilerine geliştirmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin merkezi bir rol oynadığı güçlü bileşenler oluşturabilir. Bu arada İran kilit rol oynuyor. Böyle bir durumda bir yandan ülkenin ulusal çıkarları ve ekonomik ihtiyaçları garanti altına alınır. Diğer yandan ekonomik kalkınma alanları daha ciddi bir şekilde sağlanmış olacaktır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekene bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşünü ve ikili bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, gazetecilere yaptığı açıklamada bugün devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli nokta vuruş yapan füzeler ve mayın döşeme ve İHA açısından eşsiz kabiliyetlere sahip olduğunu, gücünün doruk noktasında bulunduğunu vurguladı. Bu şehirde devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri 2. Bölge savunma kabiliyetlerini inceleme sırasında gazetecilere konuşan Tümgeneral Bakri, devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Fars Körfezi bölgesi uygun savunma geliştirdiğini ifade etti. Fars Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na kadar alınan savunma ve operasyonel sorumluluğunun uzun senelerdir devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin üzerine olduğunu söyleyen Komutan Bakri, Deniz Kuvvetleri'nin kutsal savunma döneminde ve sınırları ihlal eden Amerikan askerleriyle çatışmadan elde ettikleri değerli deneyimleriyle Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini iyi şekilde sağlamayı başardığını vurguladı.
Teslim Haber Ajansı, Irak Petrol Bakanı'nın Bağdat'tan İran gazını bu ülkeye ihraç etmeye devam etmek için Tahran ile anlaşma yaptığını duyurdu. Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, önümüzdeki yılın yazında İran Petrol Bakanlığı ile Irak'taki elektrik santrallerine donatmak için İran gazını Irak'a ihraç etmeye devam etmek üzere anlaşma yaptığını duyurdu. Bu anlaşma Irak'ın ihtiyacı olursa gaz tedarikini de kapsadığı ifade edildi. Hayan Abdulgani, İran Petrol Bakanı, Irak'ın ihtiyacına göre Irak'a gaz sağlama sözü verdiği vurgulamasında bulundu. Irak Petrol Bakanı hükümetin hala İran'dan gaz ve elektrik ithal etmek istediğini belirterek Irak'ın hala İran'dan gaz ithal etmesi gerektiğini söyledi. Üretim kapasitesinin artırmasına yönelik santral geliştirme çalışmalarının yanı sıra gaz sahalarının da geliştirmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıklayan Irak Petrol Bakanı, İran Petrol Bakanı'nı Bağdat ile Tahran arasında enerji meseleleriyle ilgili müzakerelere sürdürmek için Bağdat'a davet ettiğini duyurdu. Irak Elektrik Bakanlığı basın sözcüsü Ahmet Al-Abadi, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin yazın ve kışın santralleri için günlük 50 ila 70 milyon metreküp gaza ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Irak'ın İran'ın gazına ve enerjisine ihtiyaç duymaması ihtimali konusunda bunun pek olası olmadığını düşündükleri ifade edildi. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa ülkenin elektrik üretmek için günlük 60 milyon metreküp gaza ihtiyacı olduğunu vurguladı.
İran ve Türkiye sınırları boyunca sıfır hattını korumak için Irak sınır güçleri konuşlandırılacak. Irak'ın resmi haber ajansına göre Silahlı Kuvvetler Başkomutanlık Sözcüsü Korgeneral Yahya Resul, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin İran ve Türkiye sınırları boyunca sıfır hattını korumak için Irak sınır güçlerinin konuşlandırılması talimatı verdiğini açıkladı. Yahya Resul, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasını kabul etmediklerini ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı. Irak'ın tüm komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran Yahya Resul, Irak ve komşu ülkelerin çıkarları doğrultusunda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz dedi. Bağdat'ın Türkiye ve İran sınırlarına güçlerini konuşlandırma kararı Kürtler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
İran İslam Şura Meclisi heyetine Moskova'da düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi toplantısına katılacağı belirtildi. Sputnik'in haberine göre Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, İran heyetinin Moskova'da düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi toplantısında katılacağını duyurdu. Komiteden yapılan yazılı açıklamada İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade başkanlığındaki heyet bugün Moskova'ya geldi. İran ve parlamenterler Moskova'da Rus meslektaşları ile bir araya gelecek ve pazartesi günü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü parlamenterler meclisi toplantısında katılacak ifadesine yer verildi. Haberde İran heyetine Moskova Havalimanı'nda Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev'in karşıladığı belirtildi. Bir önceki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Parlamenterler Meclisi Konseyi'nin oturumu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılmıştı.
Siyonist kabine üyesi Tahran'a önemli bilgiler verdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İranlı bir istihbarat yetkilisi Siyonistlerin hükümet bilgilerini Tahran'a aktaran bir kabine üyesini kontrol edemediklerini bildirdi. İranlı bir istihbarat yetkilisi Mossad şefi David Barnea'nın İran'la ilgili son açıklamalarına tepki olarak Tesnim Haber Ajansı'na verdiği demeçte Siyonistler hükümetlerinin bilgilerini Tahran'a aktaran bir kabine üyesini kontrol edemediklerinde ve Tel Aviv işgal altındaki Kudüs'te yaşanan patlamaların sosyal ağlarda yayımlandığını görünce çıldırıyorlar dedi. Habere göre örgüt Mossad'ın başında bulunan David Barnea, Amerika ve Avrupa Birliği'nin kapsamlı ortak eylem planını canlandırma çabalarına aykırı açıklamalarda bulunarak İran'a Tahran ve Kirmanşah bölgelerinde yanıt vereceğini iddia etti. İranlı güvenlik yetkilisi Mossad şefinin açıklamalarını bu terör örgütünün İran istihbarat teşkilatlarından art arda gelen aldığı darbelerin bir göstergesi olarak niteledi ve sözlerine şunları da ekledi. Siyonistler İran İstihbarat Teşkilatı ile gizli unsurların kontrolünü kesmek ve bilgilerin sızdırılmasını engellemek için 6 subayını öldürdü. Son zamanlarda bazılarını tasfiye ettiler ama yine başarısız oldular. İran'ın istihbarat hakimiyetinde bir zarar yaratamadılar. İran'ı bölmek için kurdukları komplonun kimler tarafından ifşa edildiğini, ne düzeyde Tahran'a tam olarak yansıtıldığını anlayamadılar. Bu da onların kafasını karıştırdı, sersemlediler. İranlı yetkili Malezya'daki güçlerini hangi tarafın bu ülkenin istihbarat teşkilatına ihbar ettiğini biliyorlar ve subaylarının dünyada nasıl ve neden yerlerinden edildiklerinin farkındalar dedi. Bu güvenlik görevlisi Mossad başkanının durumunu anlıyoruz çünkü onların oyunu açığa çıktı ve bizim oyunumuz daha yeni başladı vurgusunda da bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'in sözde maliye emirinin aralarında bulunduğu Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı Suriye Cerablus ve Elbab bölgesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde 13 IŞİD ve 5 PKK, KJK, PYD, YPG mensubunun yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildiğine ifade edildi.
Türkiye'de başörtüsüyle ilgili anayasa teklifi mecliste imzaya açıldığı düzenleme bu hafta AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla meclis başkanlığına sunulacaktır. Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için mecliste imza süreci devam ediyor. Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından mecliste grubu bulunan partilere çağrı yaptı. Siyasi partilerimizi kanun teklifine kabul oyu vermeye davet ediyorum dedi. Anayasa değişikliği teklifinin 4 maddeden oluşması bekleniyor. Başörtüsünün temel bir hak olduğuna dair anayasanın 24. maddesine açıklık getirilecek. Anayasanın 42. maddesinde yapılacak değişiklikte de evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağına ilişkin ifade yer alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuyla ilgili şunları söyledi. Muhalefet partilerinin destek vermek suretiyle 400 üzerinde anayasa gereği referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde destek alacağı kanısındayım. Aile birliği kavramını ilave ediyoruz ve aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşuyor. Bu kadar net.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek yargısız infazları şiddetle kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda Batı Şeria'da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddete kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarından önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca olaylarda şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiğine göre bu ülkenin Türk lirası ile ihracatı Kasım ayında %114 oranında artmış oldu. Türkiye'nin Türk lirası ile ihracatı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı ifade edildi. Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7182 olarak gerçekleşti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti.
Pakistan Haybar Pahtunha eyaletinde Pakistan Taliban militanlarının devredeki polis aracına saldırı düzenlediği bildirildi. The News gazetesindeki habere göre Novşehre şehrinin Irakabad bölgesinde devredeki polis aracına motosikletli silahlı kişiler saldırı düzenledi. Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.
Ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Moskova'nın Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan taban fiyat kullanımının piyasa kurallarına uygunsuz bulunduğunu ve petrol üretiminde azalmaya gidilmesi bağısına dahi bu aracın kullanımını yasaklayacak bir mekanizma üzerinde çalıştığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye yönetiminin seçimler öncesinde medyaya yönelik baskıyı artırması konusunda. Batı medyası bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimini, basın, medya ve gazetecilere yönelik baskısını 2023 Haziran ayında düzenlenecek seçimler öncesinde arttırmakla suçladı. Bu bağlamda Fransız Haber Ajansı, Türkiye'de AK Parti yönetiminin yeni kararlar çıkarmakla 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanmaya çalıştığını bildirdi. Aynı kaynak, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birkaç ay kalırken Erdoğan yönetiminin basın, medya ve gazetecilere yönelik baskısını arttırdığını bildirdi. Bu doğrultuda Ekim ayında İstanbul, Diyarbakır ve diğer Kürt şehirlerinde 9 gazeteci terör örgütleriyle bağlantılı oldukları suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Basın özgürlüğünü izleme platformunun verilerine göre Türkiye'de tutuklanan gazeteci sayısı 76 kişiye çıkmış bulunuyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara yönetimi, bu ülkede çalışan bazı batılı medyaya karşı da kısıtlama girişimlerinde bulundu. Bu çerçevede Erdoğan başkanlığındaki AK Parti yönetimi, Alman Deutsche Welle Haber Ajansı ve Amerikan Sesi Radyosu VOA'nin Türkçe sitelerinin faaliyetlerini 1 Temmuz tarihinden itibaren durdurdu. Batılı medya ve ülkelerin Erdoğan yönetimi tarafından Türk medyası üzerindeki kontrolüne yönelik eleştirileri giderek çok ciddi boyutlar kazanarak artıyor. Batılı basın mensupları ve çalışanları Erdoğan yönetiminin son çabalarından ciddi şekilde endişe duyup rahatsız olmaktalar. Çünkü bu gelişim Batı basını kuruluşları ve mensuplarının faaliyetlerini de olumsuz şekilde etkileyebilir ve bu medyanın hedeflerinin gerçekleşmesine engel olabilir. Hiç şüphesiz batılı basın kuruluşları ve gazetecileri Erdoğan yönetimi değil, kendi ülkelerin politikaları doğrultusunda faaliyet göstermekteler.
Bu açıdan batının müdahaleci basın kuruluşları ve gazetecilerin kontrol edilmesi tabii ki gerekli bir iş sayılıyor. Fakat görünen o ki Türkiye'de AK Parti yönetimi seçimler öncesinde Batı medyasına yönelik kısıtlamalarını artırmak ve kendi planlarına müdahalesine engel olmak ile kafalarında başka planlar tasarlayıp yeniden seçimleri kazanmayı hedeflemiş gözüküyor. Bu doğrultuda Erdoğan yönetimi dezenformasyon tasarısını Mayıs ayında muhalefetin karşı çıkmasına rağmen meclise sundu. Türkiye'de ifade özgürlüğünü savunanlar bu tasarının meclise sunulduğu sıralarda yaptıkları açıklamada Erdoğan yönetiminin bu girişimiyle yönetimi eleştirenlere saldırı için hazırlandığını ileri sürdüler. Meclisten geçen bu karar uyarınca güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili yanlış bilgiler yayınlayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler. Bu bağlamda İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Sinclair Webb, Erdoğan yönetiminin dezenformasyon yasasının sosyal medya üzerinde kayda değer kontrole yol açabileceği uyarısında bulundu. Türk uzmanlardan Gökhan Bişici, dezenformasyon yasasının iktidarın elinde muhaliflere karşı kullanmak için araç olduğunu ifade etti. Batı medyası da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin çeşitli araçlarla sadece kendi muhaliflerine değil, üstelik Batı medyasını da kontrol ettiğini bildiriyor. Bu bağlamda Türkiye'den 12'den fazla kişi Reuters'e yaptıkları açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Bölümünün basın ve medyanın haber bültenlerini kontrol ettiğini söylediler. Reuters'in ifşasına göre 1500 kişilik bu kadronun başında Profesör Fahrettin Altun bulunuyor. Yıllık 38 milyon dolarlık bir bütçeyle faaliyet gösteren bu departman, devlet iletişimine koordine ederken görevleri arasında Türkiye'ye yönelik sistematik dezenformasyon saldırılarına da karşı mücadele yer alıyor. Sonuç itibariyle Erdoğan yönetiminin medya üzerindeki kontrolü hem muhalefeti hem de batılı ülkeleri öfkelendirmiş bulunmaktadır. Zira onlara göre Erdoğan yönetiminin attığı adımlar ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlıyor.
Bu Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin İsrail rejimiyle ilişkileri normal gösterme çabası konusunda. Birçok İslam ülkesi ve de Türkiye'nin Müslüman halkı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti yönetiminin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme girişimini yanlış olarak nitelerken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın korsan rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme ile birlikte mazlum Filistin halkının ülküleri ve çıkarlarını savunduğunu iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanı, İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye'nin ırkçı rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin Filistin meselesini ihanet veya bu ülke halkının zararına bir girişim olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu savundu. Üst düzey Türk siyasetçi sözlerinin devamında Ankara'nın ırkçı İsrail rejimi ile ilişkilerini yeniden başlatmaya ilişkin son girişimlerini izah ederek haklı çıkarmak için Siyonist rejim İsrail ile normalleşmenin her iki taraf ve tüm bölgenin lehine olduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı ancak Ankara'nın Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme çabasının mazlum Filistin halkına nasıl bir yarar ve menfaat sağlayacağını ise açıklamadı. Siyonist İsrail rejimi ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyileşmesi konusu gündeme getirildiği ilk günlerde korsan rejim normalleşmenin ilk şartı olarak Erdoğan yönetiminden Türkiye'deki tüm Filistinli kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Gören o ki Erdoğan yönetimi de bu bağlamda hızlı adımlar atmıştır. Bu arada bazı uzmanlar Türkiye ile İsrail rejiminin münasebetlerinin hiçbir zaman gerçek anlamda kesilmediğine inanıyor. Uzmanlara göre Türkiye liderleri aslında hiçbir zaman Siyonist rejimiyle uzlaşma treninden inmemiştir. AK Parti liderleri Türkiye'nin ulusal menfaatlerine aykırı şekilde son sıralarda Suriye ile anlaşmazlıklara son vermek için ağırdan adımlar atarken Erdoğan yönetimi sahte rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için yoğun şekilde çaba sarf etmektedir.
Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad görüşmesi konusu AK Parti'yi destekleyen ve muhalif sayılan birçok siyasi tarafından sıcak karşılanmasına rağmen AK Parti yetkilileri tarafından sürekli şekilde çelişkili açıklamalara maruz kalmıştır. Türk yetkilileri bir gün Suriye ile anlaşmazlıklara son vermekten söz ederken başka bir günde bu ülkenin topraklarında kara operasyonunun gündemde olduğunu bildiriyorlar. Erdoğan yönetiminin işte bu gibi tavırları Ankara'nın Şam ile ilişkileri iyileştirme noktasındaki yaklaşımlarının samimi olmadığı meselesi kimi uzmanlarca dillendiriliyor. Aslında Amerika ve bu ülkenin sözde bazı müttefikleri 2011 yılından itibaren Suriye'de Beşar Esad'ın yasal yönetimini düşürmek amacıyla harekete geçtiler. Ancak onlarca batılı ülke ve Türkiye dahil bazı bölge ülkelerinin noktada birleşip girişimde bulunmalarına rağmen Suriye yönetimi devrilmedi ve hatta Beşar Esad'ı devirmeye çalışan birçok lider ise kendileri iktidarı kaybettiler. Suriye'de ise vatandaşlar ve bazı müttefik ülkelerin desteğiyle Beşar Esad yönetimi tekrar seçilerek iktidarını halen sürdürmekte. Sonuç itibariyle Siyonist rejim İsrail'e kuruluşundan sonra ilk tanıyan ülkelerden biri olan Türkiye, her zaman mazlum Filistin halkına yönelik çelişkili politika takip etmiştir. Sahte İsrail rejimiyle ilişkilerinin uzun mazisi olan Türkiye'nin AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra sahte rejim ve Filistin'e yönelik yaklaşımı ise bu sayede yeni bir şekil aldı. Erdoğan yönetimi işgal rejimiyle ilişkilerini ilan edilenlerin aksine hiçbir zaman bu ilişkileri kesmedi ve iki taraf arasındaki güçlü ekonomik ve güvenlik amaçlı ilişkiler de devam etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Türkiye'de Haziran ayında yapılacak seçimler ve buna ilişkin çıkan son haberleri değerlendirmeye çalışacağız. Konuda araştırmanın genel müdürü Bekir Ağırdır, ittifakların oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslında çeşitli çevreler ve gazeteciler bu konu hakkında görüşlerini ve fikirlerini bildiriyorlar gündemde. Yani siyasi tercih seçmenin hangi yöne doğru gidecekti şeklinde sorular da son günlerde sıkça cevaplanmaktadır. Şimdi bugünkü sohbetimizde biz bu seçimde Kürtlerin oy oranı ve daha çok altılı masanın bu oy oranına olan bakışını değerlendirmek istiyoruz. Kimi uzmanlara göre bu kesimin Kürtlerin önümüzdeki seçimlerdeki oy oranı ve buradaki çok büyük etkileri söz konusu olacaktır. Biz de bugün sohbetimizde bunu konuşmak için uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile bağlantıya geçtik. Sayın Kıran hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi seçimlerle ilgili her zaman sizin de dikkatinizi belki çekmiştir. Bir kesim çok belirleyici bir oy oranına ve oy payına sahip oluyor. O da şimdi daha çok iktidarın siyasetleriyle ilgili bazı tutumların gündeme gelmesi bu oy oranında etkili oluyor. Hangi yöne doğru gidecektir gibi sorular var. Şimdi son yani siyasi analistlerin yorumlarına göre önümüzdeki seçimlerde Kürtlerin oy oranlarının belirleyici bir konumu olduğu ve şimdiden de onun üzerinde yatırım yapmaları gerekiyor ittifakların. Siz bu konu hakkında nasıl görüşlerinizi bildiriyorsunuz? Neden şimdi Kürtlerin oy oranları böyle dikkat çekiyor siyasi çevreler için?
Yani Türkiye ne bir kendine mahsus bir ülke. Öyle bir şeydir ki hakikaten demokratik desek demokratik tam demokrasinin ölçülerine sığmıyor. Totaliter bir kültür desek tam onun da içine tam sığmıyor. Demokrasinin bazı şeyleri, ölçütleri vardır. Yani özellikle demokrasilerde seçimler çok önemlidir. Seçmenin tercihleri gerçekten siyasi partiler üzerinde çok önemli etki yaparlar. Seçmeni küstürmemek, seçmenin desteğini almak için siyasi partiler yarışırlar. Bütün yani demokrasi kültürünün gelişmiş olduğu ülkelerde durum budur. Ama bizde durum biraz çok farklı bir şekilde seyrediyor. Yani Türkiye'de aslında çok sayıda ama birbirinin aynısı olan veya aynı görüşleri paylaşan parti vardır. Yani çok parti vardır ama görüşler, fikirler bazı konularda yeknesaptır. O da nedir? Kürtler konusunda. Yani Türkiye'de 1914'lerde, 15'lerde İttihat Terakki'nin vermiş olduğu bir karar vardır. O karar şudur, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu önce kurtarmak için önce ümmetçilikle başlıyorlar, sonra Osmanlıcılık derken bir tutmayınca diyorlar ki şeyde Turancılık yapalım. Turancılık çerçevesinde de Anadolu'yu yani ayrı bir Türk soyundan gelenlerin vatanı haline getirmek gibi bir yani acayip bir durumla karşı karşıyayız. Oysa ki Türkiye'de nüfusun üçte biri Kürttür. Yani bu tartışmasız böyledir. Kürtlerin halen ana dilde eğitim hakları yoktur Türkiye'de. Halen Kürtçe Türkiye'de bir resmiyet kazanmış değildir. Kürt kimliği anayasal güvence altında değildir. Ama ne var ki Kürtlerin elinde çok büyük bir koz var. Bunu da Kürtlerin kullanması gerekiyor. O da nedir? Seçimlerde herkes gibi eşit bir oya sahip olmalarıdır. Buna rağmen Türk siyasi partilerinin Kürtlerin oylarına göz dikmemesi veya göz ardı etmesi, itaatçi bir zihniyetle hareket etmesi hakikaten anlaşılabilir bir durum değildir. Ama Türkiye maalesef böyledir. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Konda bir araştırma yaptı. Bu araştırmada hemen hemen Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oy oranları birbiriyle eşit durumdadır. Yani biri %40.04, diğeri de %40.08 ve %41, öyle bu şekilde söyleyeyim ben anımsadığım kadarıyla. Fakat bir kere Kürtlerin HDP'ye vermiş olduğu, HDP'ye Kürt veren, daha doğrusu oy veren Kürtlerin sayısı Türkiye'deki genel oy oranı %10'un üstündedir. %11, %12. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için %50 artı bir seçime katılanların %50 artı bir oyunu almaları gerekiyor geçerli oyların. Bunu sağlamak için Kürt oylarına ihtiyaç vardır. Yani kaldı ki yani Kürtler demek sadece HDP'ye oy verenler değildir. Yani bunu böyle düşünmek çok yanlış bir şey olur. Kürtler hem Kürtlerin irili ufaklı farklı partileri vardır. Hem de Kürtliklerini inkar etmemek kaydıyla AKP'de, MHP'de, CHP'de, İYİ Parti'de yer alan ama yani son kerteye geldiğinde kendi Kürt milli bilincinde de olan Kürtler de vardır. İşte Türk siyaseti bunları hiç dikkate almaksızın her gün deyim yerindeyse Kürtlerin yüzüne baka baka Kürtlere küfür eder, Kürtlere hakaret eder, Kürtleri yok sayar. Böyle bir handikapla biz karşı karşıyayız. Ama el altında da tabii ki iktidarı elden bırakmamak veya iktidarı ele geçirmek için de gizli gizli temaslar yürütülür. Bunlar kamuoyundan yansıtılmaz. Benim bildiğim kadarıyla veya bize yani kamuoyuna ufak da olsa yansıdığı kadarıyla bir kere AKP'nin de el altında HDP ile bir teması var. Hatta yani HDP'nin oylarını AKP'ye akıtmak için el altında İmralı'daki üç alandan bile destek almaya çalışmaları olduğu yönünde sanki bazı emareler de bulunuyor. Yine bunun yanında Millet İttifakı da yani özellikle CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi Saadet Partisi gibi partiler Kürtleri köstürmemek, HDP'yi köstürmemek adına doğrudan HDP'ye saldırmıyorlar. Yani HDP'yle dirsek temasına geçmek istiyorlar. Onları da kendi yanlarında en azından oylarını yanlarına almak istiyorlar. İYİ Parti cepheden Kürtlere karşı olmakla beraber eğer HDP'nin oyları olmazsa kazanmayacaklarını bildiği için o da yani evet yani şey diyor Kürtler için en ufak bir hak kırıntısına yanaşmıyor ama yani hani istemiyorum da cebime koyun gibi bir tutumları vardır. Yani Veysi Bey durum budur. Seçimlere de daha çok zaman vardır. Yani 6 aydan fazla bir zaman var. 6 ay siyasette çok uzun bir zaman dilimidir. Kısa bir zaman dilimi sayılmaz. Ben inanıyorum ki bu 6 ay içinde Kürt cephesi de toparlanacaktır bir miktar daha. Çok kendi özellikle ana dilde eğitimle Kürtçenin de ikinci resmi dil olması çerçevesinde kendini motive ve organize edecektir. Ben öyle düşünüyorum. Bunun karşısında diğer yani mecliste grubu bulunan ve seçime katılabilecek ittifak üyesi partiler de kendi durumlarını bir daha gözden geçirmek durumunda kalabilirler. Çünkü Kürt seçmenin desteğini almadan iktidara gelmek Türkiye'de hemen hemen hiç kimse için mümkün değildir. Eğer bugüne kadar hakikaten 20 yıl boyunca tek başına iktidar olmuşsa aslında burada Kürtlerin, Kürt seçmenin desteğinin de büyük bir önemi vardır.
Değerli dinleyiciler, bu misafirimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini Türkiye'de yapılacak seçimlerle ilgili Kürtlerin oy oranının etkisi konusu etrafında analizlerin birinci bölümünü dinlediniz. Yarın akşamki sohbetimizde röportajımızın ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili sizlerle paylaşacağız. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini vurgulaması, İslami İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakire'nin Amerika'nın tek kutuplu düzen kurmakta başarısız olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran ile Irak arasında gaz anlaşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa El İbadi ülkesinin İran'dan doğal gaz ithalatını artırmayı amaçladığını açıkladı. Irak Haber Ajansı'na konuşan El İbadi, bakanlık olarak İran'dan daha fazla gaz ithal etmek için İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve İran Enerji Bakanlığı ile birçok kez görüştük ve şimdi kış için hazırlanıyoruz dedi. Iraklı yetkili Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin Tahran ziyareti sırasında İran'ın Irak'a doğal gaz ihracatını artırma konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Irak Başbakanı Sudani, resmi temaslarda bulunmak üzere 29 Kasım'da Tahran'ı ziyaret etmişti. Bakanlık sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada Irak ile İran arasında günlük 50 ila 70 milyon metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair görüşmelerin olduğunu kaydetmişti.
Risalet gazetesinde Hamas hareketinin Siyonist rejim cinayetlerinin Filistin halkının devrimini durduramayacağını vurgulaması, Siyonistlerin Gazze'ye saldırılarına karşı direnişin misillemede bulunması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cumhur-i İslami gazetesinde ise Amerika'nın Suriye'deki işgalciliğine karşı Çin'in tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Amerika'nın Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını, bunun bugüne dek 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına yol açtığını kaydederek Amerika'nın Suriye'de asker bulundurması yasa dışıdır dedi. Suriye hükümetinin resmi verilerine göre Amerika'nın kaçakçılık faaliyetinin ülkedeki krizin başladığı 2011'den 2022'nin ilk yarısına kadar 100 milyar dolardan fazla kayba yol açtığını söyleyen Zhao, Amerika'nın Suriye'de asker bulundurması yasa dışıdır. Amerika'nın Suriye'den petrol ve tahıl kaçırması yasa dışıdır. Amerika'nın Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi de yasa dışıdır diye kaydetti. Bazı Suriyelilerin kaçırılan petrol nedeniyle halkın kış aylarında sorun yaşayacağını bildirdiğini kaydeden Zhao, uluslararası toplumun duruma seyirci kalmaması iddiaları titizlikle incelemesi gerektiğini dile getirdi.
Tahran Radyosu.
Cam-ı Cem gazetesinde de Filistin Ozark Teşkilatı'nın İngiltere'deki temsilcisinin Siyonist rejimin cinayetlerine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Filistin Özerk Teşkilatı'nın İngiltere'deki temsilcisi Batı Şeria'da Siyonistlerin işlediği cinayetlerde artışa atıfta bulunarak dünya liderlerinin sessiz kalmasının cinayete ortak olmanın bir örneği olduğunu duyurdu. Hüsam Zamlat, Siyonist İsrail ordusunun Filistinli bir gence yaptığı acımasız muamelenin şok edici bir videosunu Twitter'da yayımlayarak şöyle yazdı. Nablus, Siyonist İsrail'in katliam yaptığı noktalardan biridir. Burası bugün, Filistinli bir gencin daha öldürülmesine tanıklık ettik. Zamlat açıklamasının devamında, söz konusu Filistinli gence yapılan saldırının ardından Siyonist rejim askerlerinin kendisini tedavi edecek doktorların gelmesini engellediğini ve cesedini imha ettiğini belirtti. Zamlat aynı konuyla ilgili başka bir tweetinde de şunları yazdı. İşgalci askerler herhangi bir eleştiri veya sonuçla karşılaşmadıkları için böyle davranıyorlar. Sessiz kalan her dünya lideri bu ırkçı şiddetin suç ortağıdır. Son birkaç aydır Siyonist rejimin Cenin ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları yoğunlaşmış ve bu saldırılarda onlarca Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi de yaralanmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Irak Başbakanı'nın İran ziyareti.
Ve Siyonistlerin bu rejimden Arap kamuoyunun nefret etmesine tepkisi.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçen salı günü Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani yeni Irak Başbakanı olarak Arap olmayan bir ülkeye yapacağı ilk siyahati için Tahran'a geldi. Es-Sudani, İran'a gitmeden önce Ürdün ve Kuveyt'i de ziyaret etmişti. Ancak Es-Sudani'nin başbakan olduktan sonra ziyaret ettiği ilk Arap olmayan ülke İran oldu. Es-Sudani, bu ziyaret sırasında inkılap rehberi, cumhurbaşkanı ve meclis başkanıyla görüştü. Es-Sudani ayrıca Şiilerin 8. imamının Pak Türbesini ziyaret etmek için Meşhed'e de gitti.
Sudani'nin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde taraflar ilişkilerin genişletilmesi ve bazı anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i basın toplantısında Irak Başbakanı'nın İran'da olmasına teşekkür ederek şunları ifade etti. İran'ın Irak'la ilişkileri sıradan ilişkiler değil. Bizim ilişkilerimizin kökü iki ulusun inançlarına dayanıyor ve bu iki milleti ve iki devleti yan yana getiren çok derin bir köktür.
Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Bu ilişkilerin kökünü Erbayne Hüseyin'i ve İslam dünyasının her yerinden milletlerin, özellikle de Irak topraklarında İslam-ı İran'ın Pak Ehl-i Beyt'i seven milletinin varlığında ve Irak devletinin ve ulusunun tüm ziyaretçilere, özellikle de İranlı ziyaretçilere gösterdiği çok harika ev sahipliğimde görün.
Muhammed Şia Es-Sudani de bu basın toplantısında Irak devleti anayasa uygulamakla yükümlüdür ve bu ülkenin topraklarının herhangi bir tarafa zarar vermek için kullanılmasına izin vermeyecektir. Irak devletinin politikası bu ülkenin bölge ülkelerine zarar vermek için başlangıç noktası olmamasıdır diye vurguladı. Es-Sudani bu görüşmede güvenlik işbirlikleri konusunda konuşuldu. İki ülkenin güvenliği birdir ve birbirinin tamamlayıcısı ve ayrılamazdır ve bölge güvenliğinin bir parçasıdır diye kaydetti.
İran'ın Londra'daki eski büyükelçisi Seyyid Celal Sadatyan bu ziyaret hakkında şunları söyledi. Irak, İran'ı her zaman yakın komşularından biri olarak anmış ve Tahran'ın IŞİD gibi teröristlerle mücadele de dahil olmak üzere Irak'taki çeşitli işlerdeki rolünü takdir etmiştir. Muhammed Şia Es-Sudani'nin son İran ziyareti, Irak'ın Kürdistan bölgesindeki bazı Kürt gruplarının faaliyetleri konusunda yapılmıştır. İran bu grupların sınırları yakınındaki faaliyetleriyle ilgili sorunu var. Bu grupların Tel Aviv istihbarat kurumlarıyla işbirliği yapması bazı Kürt grupların kendilerine yeni bir konum sağlamalarına ve bölgede aktif hale gelmelerine neden olmuştur.
Muhammed Şia Es-Sudani Tahran ziyareti sırasında İslam İnkılabı rehberiyle bir araya geldi ve konuştu. İslam İnkılabı rehberi Şia Es-Sudani kabulünde Irak'ın ilerlemesini ve yüksek ve gerçek konumuna ulaşmasını İslam Cumhuriyeti'nin yararına olacağını söylerken şunları hatırlattı. Irak'ın güvenliğine ilişkin görüşümüz şudur. Herhangi bir taraf Irak'ın güvenliğini bozmak isterse biz göğsümüzü onun karşısında ve Irak'ı korumak için siper edeceğiz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine darbe indirmek için neredeyse her zaman Irak'ın kuzey bölgelerinin sınırlarından yararlanmışlar ve İran'ın son zamanlardaki kargaşalarında da bu olay yaşandı ve Irak'ın kuzeyinde olan terörist gruplar İran'ın içine sızarak bu kargaşalarda rol oynadı. Irak hükümetinin bu ülkenin kuzey bölgelerinde konuşlanmış terörist gruplarla mücadeledeki eylemsizliği inkılap rehberi tarafından eleştirildi. Devrim lideri Irak Başbakanı Es-Sudani'nin anayasaya göre hiçbir tarafa Irak topraklarını İran'ın güvenliğini bozmak için kullanmasına izin vermiyoruz sözlerine değinerek şöyle dedi. Maalesef şimdi Irak'ın bazı bölgelerinde bu yaşanıyor ve bunun tek çözümü şudur. Irak Merkez Devleti gücünü bu bölgelerde yaysın.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca söz konusu görüşmede Tahran ile Bağdat arasındaki anlaşmaların uygulanması ve taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi temellisinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Şia Es-Sudani ile görüşmede İran Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı arasındaki anlaşmalara da değinerek şunları vurguladı. Önceki dönemlerde de iyi müzakereler ve anlaşmalar yapıldı. Ancak çok az sayıda uygulanma aşamasına geçildi. Dolayısıyla ekonomik işbirlikleri ve mal mübadeleleri ve demiryolu bağlantıları başta olmak üzere tüm anlaşmalarla ilgili eyleme ve girişime doğru hareket etmek zorundayız.
Şia Es-Sudani'nin İran ziyaretinin sona ermesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ağlı Sadık bir tweette Irak Başbakanı Sayın Muhammed Es-Sudani'nin İran'a resmi ziyareti iki komşu ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ciddi bir adımdır ve bölgesel işbirliklerine etkisi vardır diye yazdı. Ağlı Sadık yeni Irak devleti kapsamlı ilişkileri derinleştirmeye ve iki büyük ulus olan Irak ve İran'ın ortak çıkarlarını gerçekleştirme konusunda yapıcı bir yaklaşıma sahip diye ekledi.
Batı Asya bölgesinde geçen hafta yaşanan olaylardan biri de Siyonistlerin Arap kamuoyunun Siyonist rejimi olan nefretinin kanıtlanmasından dolayı memnuniyetsizliğini dile getirmesiydi. Bu konu Katar 2022 Dünya Kupası sırasında kanıtlanmıştır. Katar'da aralarında Arabistan'ın vatandaşları da bulunduğu çeşitli Arap ülkelerinin vatandaşları İsrail medyası ve muhabirleriyle konuşmayı reddetmekle kalmadı, stadyumlardaki Arap seyircileri de Filistin'e desteği önceliklendirmişti. Fas'ın Kanada'ya karşı kazandığı zafer ve bir sonraki aşamaya geçmesinin ardından Faslı futbolcu Cevat El Yamik Filistin bayrağını kaldırdı ve omuzuna koydu.
Middle East News internet sitesi bir haberde şunları yazdı. Batı Asya'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olan 2022 Katar Dünya Kupası, mazlum Filistin ulusunu desteklemek için bir arena haline gelmiştir. Tüm statlarda seyircilerin ellerinde Filistin'e ait bir sembol ya da bayrak görülebilir ve eğer bunlar da olmasa seyirciler sloganlar atarak Filistin'e destek veriyorlar. Bölgede ve dünyada yaşanan tüm gelişmelere ve olaylara rağmen Filistin meselesinin halen de Arap ve İslam milletlerinin en önemli ve temel meselesi olduğu bugünlerde tüm dünya halkı tarafından fark edilmiştir.
Bu durum İsrail yetkililerinin ve medyalarının tepkisine neden oldu. Siyonist Rejim Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasson, Katar'daki Dünya Kupası'nda İbrani gazeteci ve muhabirlerin yaşadığı tatsız deneyim hakkında bir medya röportajında şunları söyledi. İsraillerin Katar'da popüler olmadığı bana kanıtlanmıştır. İbrani gazetesi İsrail Hayom'da daha önce bir haberde şunları yazmıştı. Katar'daki Dünya Kupası İsrailleri çok acı bir gerçekle karşı karşıya getirdi. Onlar bölgenin Arapça konuşan hayranlarını ilk defa olarak gördüler ve bir Arap ülkesinde reddedilmeyi, görmezden gelinmeyi ve kabul edilmemeyi yaşadılar.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda Siyonist Ay24 kanalı şunları bildirdi. Katar'a seyahat için herhangi bir yasağın getirilmemesine rağmen Siyonist rejimin terörle mücadele merkezi bir bildiride İsraillilere Tel Aviv ile resmi ilişkileri olmayan bu Fars Körfezi ülkesine seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Bu bildiride yerel halk ve diğer ülkelerin Arap taraftarları tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalan Siyonistlerin kullanıcı hesaplarına dayalı olarak Katar'daki duruma ilişkin günlük değerlendirmelerin ardından Katar'ın 3. seviye alarm kategorisinde yer aldığı belirtilmiştir.
Ayrıca Tel Aviv Dünya Futbol Kupası için Katar'a giden Siyonistlere toplum içine pek fazla çıkmamalarını ve halka açık yerlerde İbranice konuşmaktan veya Siyonist rejimin bayrağını ve sembollerini taşımaktan kaçınmalarını ve kendilerini Siyonist rejimin vatandaşları olarak tanıtmamalarını ve herhangi bir olası çatışmadan kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Bu davranışlar ve Siyonistlerin buna tepkisi, bazı Arap devletlerinin Tel Aviv rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi yönünde adımlar atmasına rağmen Arap kamuoyunun böyle bir konuyu kabul etmediğini ve ilişkilerin normalleşmesinin başarısızlığının ilan edilebileceğini kanıtladı. Şimdi siyasi analiz Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artı kendisi kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, kontrol altına alınmak istenen bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu bunun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı net ortada görülmektedir. Ve bu nedenle de hükümetler birçok iktidarda kalabilmeleri için sürekli kargaşa ve savaşları çıkarıp bu şekilde kendi iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama bunun da sonucu görülmektedir ki artık İsrail halkı da bir noktada buna isyan etme noktasına gelmiştir. Ve bunun sonucu olarak da ileriki günlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağı göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü öykümüzü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde peri masallarının bir özelliği olarak sihir ve büyünün ve harikulade işlerin bu tür masalların önemli bir özelliği olduğunu anlattık. Yine dedik ki bu tür masallarda sürekli bir yardımcı unsur yer alıyor ve bir nevi öykünün kahramanına karşılaştığı sorun veya sorunların çözümünde yardımı oluyor. Dedi ki İran'ın peri masallarında bazen yardımcı unsurla büyü veya sihir yapan karakter aynı kişidir. Örneğin büyülü bir tay hem kahramanın yardımcısıdır hem de kendisi büyülü bir hayvandır ve kahramanın göklerde uçmasını sağlar.
İyi ve güzel amellerin birçok örneği söz konusudur ve hepsi de İran diyarında yaşayan insanların kültüründen kaynaklanır. Anne baba sözünü dinlemek, baba vasiyetini yerine getirmek, çirkin söz ve ameller konusunda tövbe etmek, tutsak edilen hayvanlara yardım etmek, işlerde ve zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı olmak iyi amellerin örneğidir. Bazı iyi ameller ise evrensel boyut söz konusudur ve başka milletlerin masallarında ve öykülerinde de gündeme gelir ki bu amellere zor durumda olan hayvanlara yardım etmek veya zorluklara karşı sabırlı olmayı örnek verebiliriz.
İran'ın peri masallarında öykünün kahramanı hayvanlara yardım ederek daha sonraları onların yardımından yararlanır. Çin kızı masallarında masalın kahramanı karıncalara ırmağa geçmelerinde yardımcı olur. Karıncalar ise bu yardımın karşılığında kahraman için zorlu işleri yerine getirir. Yine Kral Cemşit ve Elma Hırsızı dev masalında öykünün kahramanı Simurg kuşunun yavrularını yılanın pençesinden kurtarır. Simurg kuşu da kahramanı karanlıklardan aydınlık kentine götürür. Ya da bir başka öyküde masalın kahramanı dayak yiyen kedi ve köpeği satın alır ve kurtarır. Onlar da kaybettiği büyülü gözüyü bulmasında yardımcı olur.
Peri masalları kahramanlarının sihir ve büyü aletlerini elde etmelerinin bir başka yolu herhangi birinin hiçbir beklentisi olmaksızın ve kahraman onun için herhangi bir şey yapmaksızın sihirli bir şeyi ona vermesi veya yerini göstermesidir. Örneğin Kral Muhammed ve Şapur Şah'ın kızının büyüsü adlı masalda üç güvercin bir ağacın üzerine konar ve öykünün kahramanı nasıl o ağacın yaprakları ile şifa bulacağını anlatır.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir adam yaşıyordu. Adamın bir de eşi vardı ve eşini çok severdi. Bu adamın bir de çok güzel bir kızı vardı. Kızın adı Şehrbanu idi ve annesi ve babasının gönlü bu kızla hoştu. Zaman ilerledi ve Şehrbanu 7 yaşına geldi. Babası Şehrbanu'yu okumak için mektebe Molla Bacı'nın yanına gönderdi. Bundan sonra ne zaman çocuklar Molla Bacı'ya bir şey götürürse Molla Bacı Şehrbanu'nun getirdiği şeyin başkalarının getirdiği şeylerden daha iyi olduğunu fark etti ve bu yüzden kızdan kuşkulanmaya başladı. Molla Bacı yavaş yavaş Şehrbanu ile samimiyet kurmaya ve böylece babasının ne iş yaptığını öğrenmeye çalıştı. Zavallı Şehrbanu da Molla Bacı'nın onun için nasıl bir tuzak kurduğunu bilemezdi ve bu yüzden evlerinde olup biten her şeyi anlatmaya başladı.
Tahran Radyosu.
Kötü kalpli kadın Molla Bacı bir iki gün içinde Şehrbanu'nun babasının işinin tıkırında olduğunu ve yaşamında hiçbir eksiği olmadığını anladı. Bir gün Molla Bacı bir plan yaptı ve o günden itibaren kendini Şehrbanu'ya daha yakınlaştırdı ve saf kızı adeta anasından daha çok sever oldu. Öyle ki Molla Bacı yoğurt yağ dese Şehrbanu hiç düşünmeden inanırdı. Bir gün Molla Bacı Şehrbanu'nun eline bir kase verdi ve şöyle dedi. Bu kaseyi annene ver, benden de selam söyle. De ki Molla Bacı bu kaseyi sirke doldurup mektebe göndermeni istedi. Molla Bacı ayrıca Şehrbanu'ya şöyle tembih etti. Annen anbara girdiğinde sen de peşinden git ve de dedi ki Molla Bacı 7 yıllık sirke istedi. 7. küpten başka küpten sirke vermesine izin verme. Annen 7. küpün başına varıp eğilince de ayaklarından tut ve kaldır ve onu küpün içine at, küpün kapağını da kapat. Şehrbanu Molla Bacı'nın dediklerini kabul etti ve aynen dediği gibi yaptı. Ve annesini küpün içine attı ve kapağını da kapattı. Thank you.
Akşam vakti Şehbanu'nun babası eve döndü. Baktı kızı yalnız. Annesinin nerede olduğunu sordu. Şehbanu ise haberi olmadığını söyledi. Mektepten döndüğünde annesinin evde olmadığını söyledi. Ertesi gün Şehbanu mektebe gittiğinde Molla Bacı'ya ne yaptığını anlattı. Bu haberi duyan Molla Bacı çok sevindi ve Şehbanu'yu kucaklayarak defalarca öptü, okşadı. Birkaç gün geçti. Bir gün Molla Bacı Şehbanu'ya bir avuç bülbül otu tohumu verdi ve şöyle dedi. Eve gidince bunları başına dök ve baban mangalın karşısında oturunca başını salla ki tohumlar ateşin içine düşsün ve çıt çıt ses etsin. Baban bunlardan neyin sesi diye sorunca saçım bitlendi, bana bakacak kimse yok, elbisemi yıkayacak, benim hamama götürecek kimse yok. Madem annem yok, eğer üvey annem olsaydı halim daha iyi olurdu dersin. Ardından da ağlamaya başla. Babana mutlaka sana bakacak biriyle evlenmesini söyle. Eğer baban kiminle evleneyim derse de ki bir kuzunun ciğerini al, kapının eşiğine as, gelen ve başı buna çarpan ilk kadınla evlen.
Şehbanu yine hilekar kadının önerisini kabul etti ve Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı. Babası da kabul etti ve ertesi gün baba çarşıya çıktı ve bir kuzunun ciğerini alıp kapının eşiğine astı. Eve kollayan Molla Bacı ise hemen harekete geçti ve Şehbanu'ya baş uğrama da vermedi ve yakınmaya başladı. Ah bu neydi başıma çarpan, üstümü başımı rezil etti. Molla Bacı'nın sesini duyan Şehbanu'nun babası dışarı çıktı ve kadından özür diledi ve macerayı anlattı. Molla Bacı da zaten Allah'tan bunu istiyordu ve bu yüzden kabul etti. Baba Molla Bacı'yı aldı, kentin alimine gitti ve oracıkta nikah kıydırdı ve yeni karı koca eve döndü.
Öte yandan Molla Bacı'nın eski eşinden bir kızı vardı. Ama bu kız Şehbanu'nun aksine çirkin mi çirkindi. Bu kız da Molla Bacı Şehbanu'nun babasıyla evlendikten sonra onların evine yerleşti. Molla Bacı yeni evine yerleşince bir iki gün eve temizlik yapmak ve eşyaları dizmekle uğraştı ve en sonda yiyeceklerin saklandığı ambara bir uğradı ve yedinci küpte ne var ona bakmak istedi. Molla Bacı küpün kapağını açar açmaz içinden sarı bir inek dışarı çıktı. Molla Bacı panikledi. Kendi kendine sakın bu inek Şehbanu'nun annesi olmasın diye düşündü. Molla Bacı hemen sarı ineği ahıra götürdü ve o günden sonra yavaş yavaş Şehbanu'ya karşı kötü davranmaya başladı. Evin temizliğinden çamaşırların yıkanmasına kadar her türlü zor işi ona yaptırdı. Üstelik her defasında da onu beceriksiz olmakla suçlayarak azarladı ve elinden geldiğince kıza eziyet etti. Ve hatta dayak atmaktan da çekinmedi.
Zalim kadın Molla Bacı bununla da yetinmedi ve Şehbanu'nun yiyeceğini de kısmaya başladı ve elbise olarak kendi kızının eskimiş elbiselerini ona giydirmeye başladı. Şehbanu ise Molla Bacı'nın dayağından korktuğu için ağzını bile açıp babasına bir şey söyleyemez olmuştu. Bir süre sonra Molla Bacı Şehbanu'ya eziyet etmek için yeni bir yöntem buldu ve ona yarından itibaren güneş doğmadan odaları ve bahçeyi silip süpürmesi ve bulaşıkları yıkaması gerektiğini, ardından da bir bohça pamuğu alıp inekle beraber çöle gitmesi ve akşama kadar ineği otlatırken pamuğu ile eğirmesi ve eve dönünce teslim etmesi ve ardından evin kalan işleriyle uğraşması gerektiğini söyledi. Molla Bacı'yı karşı çıkmaya cesaret edemeyen Şehbanu kabul etti ve ertesi sabahtan itibaren güneş doğmadan Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı ve ineği, pamuk dolu bohçayı ve iğne alıp çöle çıktı.
Şehribanu inekle beraber giderken ağlıyor, kendi kendine konuşuyordu. Ya Rabbim, benim iki değil 10 elim olsa akşama kadar bu kadar pamuğu eğiremem. Bunu yapamazsam Molla Bacı'ya ne derim? Şehribanu çöle varınca ineği otların arasına salıverdi ve kendisi de bir kayanın üzerine çıktı ve pamukları eğirmeye başladı. Gün batarken Şehribanu baktı ki daha pamukların yarısı duruyor. İçine ağır bir hüzün çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzü gözyaşı ile iyice ıslanmıştı ki birden karşısında ona bakan ineği gördü. İnek Şehribanu için çok üzülmüştü. Hemen ona yardım etmeye başladı. Şehribanu çok sevindi. Eğirdiği ipleri topladı, bohçaya koydu, bohçayı da başına, ineği de önüne aldığı gibi eve doğru yola çıktı. Ve ipleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı ipleri aldı ve ardından Şehribanu'ya gidip evin kalan işlerini tamamlamasını söyledi. Şehribanu'nun işi bitince de önüne bir parça kurumuş bayat ekmek attı. Şehribanu ekmeği su ile ıslattı ve yüzü gözyaşlarıyla dolu bir haldeyken köşeye çekilip yattı, uyudu.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş ve istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@wes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sadece Allah karşısında tazarru etmenin doğru olduğunu ve kalplerin nurlanması ve ilahi hidayete sebep olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Ebu Hamza Somali'nin de aralarında olan birkaç duada şöyle gelmiştir. Ve seni tazarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bizim kurtuluş yolumuz Allahu Teala nezdinde tasarrudur. Peki Allahu Teala nezdinde tasarru bizim kurtuluş yolumuzdur diyoruz ki ve seni tasarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bu tasarru nasıl kurtuluş vesilesidir? Zayıf insanlar da bazen diğer insanlar karşısında tasarru yapabilirler. Bunun farkı nedir? Allah yanında tasarru ile Allah kulları yanında tasarru etmenin farkı nedir? Önemli olan ise bu konuya dikkat etmektir. Allah kullarının karşısında tasarru etmek, tasarruda bulunduğunuz kişinin kalbini yumuşatmak içindir. Fakat Allah nezdinde tasarru ise kendi kalbimizi yumuşatmak içindir. Kendi kalbimizi kasvetten kurtarmak içindir. Eğer kalp kasvetten kurtulup yumuşarsa nurlanır. İşte bu kalplerin nurlanmasıdır ki insanların yüzüne yolları açar, insanlara umut bağışlar, insanlara çalışma bağışlar, insanları doğru yola hidayet eder. Takva olunsa Allahu Teala kendi hidayetini insanlara inayet eder. Bu takva kalplerin yumuşaması ve kalplerin letafet ve nurlanmasıdır. Asıl mesele budur. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsuri.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.